Sayfa 59. Herkes, onun da bütün bekar genç kadınların yaptıkları gibi erkeklere kendini beğendirmek için bu kadar iyi giyindiğini varsayıyordu. Oysa yanılıyorlardı. Giysileri onun zırhıydı. Giysileri ne kadar güzel ve kaliteli olursa kendini o kadar güçlü ve güvende hissediyordu. Ünlü markalı makyaj malzemesi kullanınca ve ünlü markalı giysiler giyince, zengin kimselerin evlerini temizleyen ve bahçelerine bakan yoksul mu yoksul Meksikalı göçmenlerin kızı olmaktan çıkıyordu sanki. Herhangi birilerinin kızı olabiliyordu o zaman. Mantıklı düşününce bunun ne kadar komik olduğunu farkındaydı ama yine de yapıyordu. Alice Dupre'nin daha çok içine dert olanın ona yüz vermeyen çekici bir kadın oluşu mu yoksa Meksikalı mı oluşu olduğunu merak ediyordu. Belki her ikisi de. Belki de Dupre'nin dünyasında Meksika asıllı bir Amerikan aşağı bir cinsti, öyle olunca da onu geri çevirmeye hakkı yoktu. Güney Kaliforniya'daki küçük bir kasabada büyümüştü. Annesiyle babasının her ikisi de sınırın güneyindeki perişanlıktan, hastalıklardan ve umutsuzluktan kaçan Meksikalılardı. Yumuşak sesli ve tatlı huylu annesi evlerde çalışan bir temizlikçiydi. Sessiz ve içine kapanık babası ise bahçe işleriyle uğraşıyordu. Anna ilkokuldayken annesinin diktiği elbiseleri giyerdi. Kestane rengindeki saçlarını ören ve başının üstüne toplayan da annesiydi. Farklı giyindiğinin ve çevreye uymadığının farkındaydı. Ama 10-11 yaşına gelinceye kadar bundan rahatsız olmamıştı. Sonra o yaşlardaki kızlar onu dışlayan gruplar oluşturmaya başlamışlardı. Evlerini temizleyen kadının kızıyla asla arkadaşlık etmezlerdi. O şık ve görgülü değildi. Onlardan biri değildi. Bir yüz karesiydi. Görünmez olsa bu kadar olurdu. Aslında okulda bir azınlığın üyesi değildi. Lise öğrencilerinin yarısı Latin Amerikalı, yarısı beyazdı. Bu iki topluluk arasındaki sınır ender olarak aşılırdı. Anna beyaz kızlarla olanlardan bazıları tarafından speak, İspanyolca konuşan bir kimse, hakaret amaçlı kullanılır ve sırtı yaş. Birleşik Amerika'ya yasa dışı yollardan giren Meksikalı işçi, Rio Grande'yi yüzerek veya yürüyerek geçenlerden dolayı verilmiş bir ad diye hakaret görmeye alışmıştı. Ancak Latinlerin arasında da kastlar vardı ve o en aşağıdaydı. Latin kızlar daima iyi giyiniyorlar ve Anna'nın giysileriyle beyaz kızların yaptığından daha acımasızca alay ediyorlardı. Çözümün bütün öbür kızlar gibi giyinmek olduğuna karar vermişti. Annesine yakınmaya başladı. Kadıncağız onu önce ciddiye almadı ama sonra öbür kızların giydikleri elbiselerden satın alacak paraları olmadığını açıkladı. Hem Anna annesinin yaptığı giysileri sevmiyor muydu? Genç kız sözlerin annesini ne kadar kırdığını bile bile hayır onlardan nefret ediyorum diye bağırıyordu. Aradan 20 yıl geçtikten sonra bile bugün genç kadın o günleri anımsadıkça suçluluk duygusuyla kıvranıyordu. Annesi bütün işverenlerinin sevgilisiydi. Gerçekten zengin olan bir tanesi bütün çocuklarının eskilerini dağıtmaya başlamıştı. Anna onları seve seve giyiyordu. Bir kimsenin bu kadar kaliteli giysileri atmak istemesine akıl erdiremiyordu. Ama sonra giysilerinin hepsinin bir yıl önceki modanın ürünü olduğunu fark edince hevesi kalmamıştı. Bir gün okuldaki koridordan geçtiği sırada katılmayı çok istediği bir gruptaki kızlardan biri onu yanına çağırdı. Kız, "Hey, bu benim etekliğim," dedi. Kıpkırmızı kesilen Anna bunu yalanladı. Ama kız parmağının ucuyla etekliğin baskısını çevirdi ve etiketin üzerine mürekkeple yazılmış olan adının baş harflerini herkese gösterdi. Anna, onu havaalanında karşılayan Kanadalı polisin FBI akademisinde bir yıl geçirerek cinayet kovuşturması öğrendiğini biliyordu. Bürosunun en keskin zekası değildi ama Anna onun iyi biri olduğunu duymuştu. Genç adam güvenlik kapısının dışında duruyordu. Mavi bir blazer giymiş, kırmızı kravat takmış, 30 yaşlarında uzun bir yakışıklı bir adamdı. Anna'yı gördüğüne gerçekten sevinmiş gibi pırıl pırıl bir gülümseyişle Nova Scotia'ya hoş geldiniz dedi. Adım Ron Arsenault. Siyah saçlı, kahverengi gözlü, ince ve uzun çeneli, geniş alınlıydı. Genç kadın erkeğin elini sıkıca sıkarak, "Benim de adım Anna Navarro," dedi. Erkekler kadınların daima ölü balık gibi gevşek olmalarını beklediklerinden Anna sıkı el sıkardı. Böylece onlardan biri olduğunu anlatmak isterdi. Tanıştığımıza sevindim. Genç adam Anna'nın elindeki valize uzandıysa da genç kadın "Bırakın ben taşırım, teşekkür ederim," dedi. "Bu Halifax'a ilk gelişiniz mi?" Genç adam belli ki Anna'yı sanıyordu. "Evet ve yukarıdan çok güzel gözüküyor." Genç polis Anna'yı terminal binasına geçirirken kıkırdıyordu. Halifaxlılarla aranızda aracılık yapacağım. Kayıtlar elinize geçti değil mi? Evet, teşekkür ederim. Banka kayıtları dışında her şeyi aldım. Şimdiye kadar gelmiş olmalılar. Onları otelinize bırakırım. Teşekkür ederim. Merak etmeyin. Genç adam bir şeye gözlerini kısarak baktı. Lensler. Anna anlamıştı. Bayan Navarro, Anna, Ottawa'daki bazı kimseler o yaşlı bunakla niçin ilgilendiğinizi akıl erdiremiyorlar. 87 yaşında bir adam evinde ölüyor. Doğal sebeplerden öldü deniliyor. O yaştaki bir adam için normal değil mi? Konuşarak park alanına gelmişlerdi. Anna, ceset polis morgunda mı diye sordu. Aslında yerel hastanenin morgunda, buzdolabında sizi bekliyor. İhtiyar gömülmeden yetiştiniz. Bu iyi haber. Ya kötü haber ne? Ölü gömülmek üzere tahnit edilmişti. Anna yüzünü ekşitti. Bu zehir taramasını engelleyebilir. İşaretsiz polis arabasıyım diye bağıran lacivert renkli dört kapılı son model bir Chevrolet'e yaklaştılar. Genç adam bagajı açtı ve Anna'nın valizini içine koydu. Bir süre konuşmadan yol aldılar. Genç kadın dul kadın kim diye birdenbire sordu. O da Kanadalı Fransız mı? O da buralı, Halifax'lı. Eski bir öğretmen, sert bir kadındır ama ona acıyorum da. Kısa zaman önce kocasını kaybetti. Cenaze töreni sözde yarın yapılacaktı. Ama ondan erteletmesini istedik. Üstelik akrabaları Newfoundland'dan gelecekti. Otopsi yapılacağını duyunca kadıncağız çok sinirlendi. Genç adam ona baktı, sonra dikkatini yine yola verdi. Artık akşam olduğuna göre otelinize yerleşirsiniz diye düşündüm. Yarın sabah da dinlenmiş olarak işe başlarsınız. Adli tabip bizimle saat 7'de buluşacak. Anna biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Hemen işe koyulmak istiyordu. Güzel dedi. Yine bir sessizlik oldu. Amerikan hükümetinin bir temsilcisine içerlemeyen bir irtibat subayı bulmuş olması iyiydi. Arsenal olabileceği kadar dostça davranıyordu. Fazla bile. İşte oteliniz, hükümetiniz pek eli açık değil galiba. Barrington sokağında Victoria tarzında sevimsiz bir evde, beyaza boyanmış yeşil panjurlu büyük ahşap bir bina, beyaz boya kirlenerek pis bir gri renk almıştı. Hey, başka planlarınız yoksa sizi yemeğe götürmeme izin verin. Deniz mahsullerini severseniz Kripürke'ye gidebiliriz. İsterseniz Middle Deck'te biraz caz da dinleyebiliriz. Genç adam arabayı durdurdu. Anna, davetinize teşekkür ederim ama yorucu bir gün geçirdim dedi. Arsenal omuzlarını silkti ama hayal kırıklığına uğradığı belliydi. Otelde bir türlü kaybolmayan bir nemden kaynaklanan hafif bir küf kokusu vardı. Genç kadının kredi kartının modası geçmiş bir yöntemle karbon kopyasını alıp ona pirinç bir anahtar verdiler. Anna resepsiyondaki sığır suratlı adama valizlerinin taşınması için yardım istemediğini söylemeye hazırlanıyordu ama zaten yardım önerilmedi. Aynı küf kokusu çiçek motifleriyle bezeli olan ikinci kattaki odasında da vardı. Odada her şey eskimiş görünüyordu ama şikayet edilecek kadar değil. Anna giysilerini gardıroba astı, perdeleri kapadı ve üstüne gri renkli bir eşofman geçirdi. Biraz koşmanın ona iyi geleceğini düşünüyordu. Barrington sokağının batısındaki bir meydan olan Grand Parade'ye kadar koştu. Sonra George sokağını tırmanarak The Sedal denilen yıldız biçimindeki kaleye çıktı. Bir gazete kioskunda soluk soluğa durarak şehrin bir haritasını satın aldı. Adresi buldu. Kaldığı yere pek uzak değildi. Koşusu sırasında oraya ulaşabilirdi. Robert Mailhot'un evinin dikkatini çekecek bir yanı yoktu. Ama rahat görünüşlüydü. Gri tahta kaplamalı ve sivri damlı iki katlı bir binaydı. Bir zincirli çitin arkasındaki ağaçlık arazinin içinde gözlerden uzaktı. Ön odalardan birinin dantel perdelerin arkasından bir televizyon aygıtının mavi titrek ışığı yansıyordu. Dul kadın herhalde televizyon seyrediyordu. Anna kısa bir süre karşı kaldırımda durarak evi gözlem altında tuttu. Sonunda eve daha yakından bakmak için yolun karşı tarafına geçmeye karar verdi. Odadakinin gerçekten dul kadın mı olduğunu, bu takdirde de nasıl davrandığını görmek istiyordu. Yaslı mı görünüyordu yoksa değil mi? Bu gibi şeyler her zaman uzaktan bakarak kestirilemezdi ama neler öğrenebileceğinizi de bilemezdiniz. Anna evin dışındaki gölgelerin arasında konuşandığı takdirde şüpheci komşular tarafından görülmeyebilirdi. Evin birinde müzik çaldığı, bir diğerinde televizyon seyredildiği, uzakta da bir ses stüdyo öttüğü halde sokakta kimseler gözükmüyordu. Anna karşı kaldırıma geçmeye hazırlanırken birdenbire bir çift gözleri kör edecek kadar parlak far sanki yoktan var oldu. Işık genç kadının gözlerini kamaştırdı, sonra taşıt genç kadına yaklaşırken ışık giderek büyüdü ve parladı. Anna bir çığlık atarak kaldırıma koştu, bir şey görmüyor, sadece kontrolden çıkmış çılgın arabanın yolu üstünden kaçmaya çalışıyordu. Herhalde ışıklarını söndürerek yaklaşmış, komşu sokaklardan yansıyan gürültülü motorunun sesini bastırmıştı. Sonra Anna'ya birkaç adım yaklaşınca birdenbire ışıklarını yakmıştı. Şimdi de genç kadına doğru giderek hızlanıyordu. Yanılması söz konusu değildi. Araba yavaşlamıyor. Fazla hızlı sürülen bir araç gibi yolu dümdüz izlemiyordu. Bankete kaldırıma doğru yön değiştirmişti ve dosdoğru Anna'nın üzerine geliyordu. Genç kadın bir Lincoln'un dikey krom pancurunu tanıdı. Yaslanmış dikdörtgen farları ona avcı bir köpek balığı görünümünü veriyordu. Kıpırda. Manyak araba ezmek aramacıyla Anna'nın üzerine doğru gelirken lastikleri gıcırdıyor, sonuna kadar zorlanan motoru isyanını dile getiriyordu. Anna dönüp bakınca arabanın sadece 10 ya da 20 adım uzağında üzerine atılmaya hazırlandığını farlarından gözleri kamaşarak gördü. Ölümü birkaç saniye kala dehşet içinde aykırarak dulumkine komşu evi çevreleyen şimşir çitinin içine atıldı. Sert ve dikenli dalların eşofman içindeki bacaklarını tırmalamasını aldırmayarak küçük çimli alanda dönü dönü yuvarlandı. Şimşirlere çarpan arabanın çatırtısını duydu. Başını kaldırınca da arabanın her tarafa çamur püskürterek yön değiştirdiğini gördü. Güçlü araç dar ve karanlık yolda hızlandı. Çok geçmeden de farlarının ışığı ortaya çıkışı kadar ani gözden silindi. Araba gitmişti. Ne olmuştu? Anna ayağa fırladı. Kalbi çarpıyor. Bütün vücuduna adrenalin pompalanıyordu. Korku dizlerinin bağını çözdüğünden ayakta zor duruyordu. Anlamı neydi bunun? Araba dosdoğru üzerine direksiyon kırmış, ezmeyi aklına koymuş gibi ona nişan almıştı. Sonra anlaşılmaz bir nedenle ortadan kaybolmuştu. Yolun iki yanındaki pencerelerden bakan yüzler gördü. Bunlardan bazıları genç kadının onları gördüğünü fark edince hemen perdelerini kapadılar. Araba bilinmeyen bir sebepten dolayı onu öldürmek amacıyla üzerine geldiyse niçin başladığı işi bitirmemişti? Bu tamamen mantıksızdı. İnsanı çıldırtırcasına mantıksız. Genç kadın soluk soluğa ve öksürerek yürümeye başladı. Ter içinde kalmıştı. Düşüncelerini netleştirmeye çalıştı ama korku yakasını bırakmıyor. Bu garip olaya bir anlam vermeye boşu boşuna uğraşıyordu. Bir saat önce onu öldürmeye çalışmış mıydı, çalışmamış mıydı? Bu takdirde niçin? Arabanın direksiyonundaki sarhoş yoksa sorumsuz bir sürat meraklısı mıydı? Ama arabanın hareketleri böyle olamayacak kadar kasıtlıydı. Büyük bir titizlikle düzenlenmişti. Biricik mantıklı yanıtlar paranoyak bir kafa yönelimine işaret ediyordu. Genç kadın da düşüncelerinin bu yönü tutturmasına inatla karşı koyuyordu. O yönde sadece delilik vardı. Barlett'in büyük bir gizlilik içinde tasarlanan onlarca yıllık eski planlar, gizlenecek sırları olan ihtiyar adamlar, ünlerini ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı güçlü kişiler hakkındaki meşhum sözlerini düşündü. Ama Barlett kendi de itiraf ettiği gibi sararmış kağıtlarla çevrili, gerçekten yalıtılmış bir ofiste oturan bir adamdı. Böylesi bir dekor ise fesat teorileri üretmeye fazlasıyla elverişliydi. Yine de arabaya olayı çözmeye geldiği olayla uğraşmaktan onu korkutup vazgeçirmek için yapılmış bir deneme olamaz mıydı? Şu halde böyle bir teknik uygulamak için yanlış kişiyi seçmişlerdi. Zira olanlar gerçek öykünün ne olduğunu, onun keşfetmek kararını perçinlemekten başka işe yaramayacaktı. Londra. Adı Albion olan pub, Covent Garden, Orta Londra'da küçük bir mahalle, kentin başlıca pazarlarının, bir tiyatronun ve kraliyet operasının bulunduğu yer. Köşesindeki Garrick sokağındaydı. Alçak tavanları, kaba yontulmuş masaları ve cilasız saban tahtaları olan bir lokaldi. Burasının musluklarından gerçek ale. Ale bir çeşit bira. Akan, müşterilere sosisle püre ve böbrekli börek servisi yapan, öğle saatlerinde şık bankacılar ve reklamcılar ordusuyla hınca hınç dolan bir yerdi. Şirketin alt düzey güvenlik sorumlularından olan Jean-Luc Passart, buluşmaları için İngiliz'in niçin bu yeri seçtiğini pub'a girer girmez anladı. Öylesine kalabalıktı ki ikisi de kimsenin dikkatini çekemezlerdi. İngiliz bir bölmede yalnız başına oturuyordu. Aynen betimlediği gibi 40 yaşlarında kadar gözüken, dikkati çekmeyecek tipte bir adamdı. Vaktinden önce ağarmış, diken gibi saçları vardı. Yüzü estetik ameliyat geçirmiş gibi pürüzsüz ve gergindi. Üstünde mavi bir blazerle balıkçı yaka beyaz bir kazak vardı. Omuzları geniş, beli inceydi. Bu uzaklıktan bile heybetli gözüküyordu. Öyleyken bir sıralamada seçilecek biri değildi. Passart da bölmeye geçip oturarak elini uzattı. Adım Jean-Luc. İngiliz Trevor Griffiths dedi. Hakkında ne düşündüğünüzü umursamayan birinden beklenecek gevşek bir el sıkışı vardı. Eli büyük, pürüzsüz ve kuruydu. Passart sizinle tanışmak bir şeref dedi. Yıllar içinde şirkete yaptığınız hizmetler efsaneleşti. Trevor'ın donuk bakışlı gri gözlerinden bir şey okumak mümkün değildi. Çok zorunlu olmasa size emeklilik hayatınızdan geri çağırmazdık. işi yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Şansımız yaver gitmedi. Demek bir yardım istiyorsunuz. Bir sigorta diyelim, ek bir önlem. Başarısız olmayı göze alamayız. Ben yalnız çalışırım, bunu biliyorsunuz. Tabii, siciliniz yöntemlerinizi tartışmaya gereksiz kılıyor. Güzel, şimdi hedefin nerede olduğunu biliyor muyuz? En son Zürih'te görüldü, bundan sonra nereye gittiğine emin değiliz. Trevor bir kaşını kaldırdı, Passat kızardı, o bir amatördür. Zaman zaman ortaya çıkıyor, yakında izini yine buluruz. Hedefin her açıdan çekilmiş fotoğraflarını isteyeceğim. Passat büyük bir zarfı masanın üstünden İngiliz'e uzattı. O tamam, zarflarca şifreli direktifler de var. Sizin de takdir edeceğiniz gibi işin çabuk yapılmasını ve geride bir ipucu kalmamasını istiyoruz. Trevor Griffiths'in bakışı Passat'ta bir boğa yılanını anımsatıyordu. Zaten ikinci sınıf elemanları işe karıştırdınız, bu yüzden zaman ve para kaybettiniz yetmezmiş gibi hedefi alarm durumuna geçirdiniz. Şimdi korkuyordur. Avukatların ölmesi halinde ilgili makamlara postalanacak belgeler bırakmış bile olabilir. Onun için avlanması çok daha güç olacaktır. İşimi nasıl yapacağıma dair sizin ya da üstlerinizin bana talimat vermesi tamamen gereksiz. Ama işi başaracağınıza güveniyorsunuz, değil mi? Herhalde buna güvendiğiniz için bana geldiniz, öyle değil mi? Evet. Öyleyse aptalca sorular sormayın. Burada işimiz tamam mı? Çünkü bu öğleden sonra işlerim başımdan aşkın olacak. Anna oteldeki odasına döndü, mini bardan aldığı küçük bir şişe beyaz şarabı plastik bir bardağa doldurdu ve bir yudum da içti. Sonra banyo küvetini dayanabileceği kadar sıcak suya doldurdu. 15 dakika boyunca sıcak suyun içinde yatarak sakinleştirici bir şeyler düşünmeye çalıştı ama Lincoln'un direkt krom panjuru gözlerin önünden gitmiyordu. Hayaletin yumuşak sesiyle söylediği sözleri de hatırlıyordu. Ben rastlantılara inanmıyorum, ya siz Bayan Navarro? Kendine yavaş yavaş hakim oldu. Bu gibi şeyler olabilirdi, öyle değil mi? İşinin bir parçası neyin anlam taşıdığını bilmekti. Anlamsız bir şeye anlam yakıştırmak ise mesleki bir riskti. Çok geçmeden arkasına bir bornoz geçirdi. Kendini çok daha sakin hissediyordu. Birdenbire çok acıktığını fark etti. Oda kapısının altından sarı bir zarf içeri itilmişti. Anna bunu yerden aldı ve çiçekli kumaş kaplı rahat koltuğa oturdu. Zarfın içinden Mail Hot'un 4 yıl geriye giden banka hesaplarının dökümü çıktı. Telefon çaldı. Arayan çavuş Arsene aldı. Dul Hanım'la konuşmaya gitmemiz için saat 10.30 iyi mi? Genç kadın çavuşun etrafında bir polis karakolunun akşam saatlerindeki telaşını duyabiliyordu. Anna, sizinle saat 10.30'da orada buluşurum dedi. Lincoln'u ölümle yüz yüze gelişini Arsenal'a açmayı bir an aklından geçirdi ama sonra vazgeçti. Bu olayın otoritesini zayıflatmasından çabuk incinir, ürkek ve kolay korkutulabilir gözükmekten çekinmişti. Arsenal iyi öyleyse dediyse de sesinde bir duraksama fark ediliyordu. Neyse ben eve döneyim, sizin oradan geçeceğim. Onun için bir lokma bir şey yemeye çıkmak konusunda fikrinizi değiştirirseniz, çekine çekine konuşuyordu. Ya da belki yatmadan önce bir içki içmek isterseniz, doğal gözükmeye çalıştığı belliydi. Anna hemen yanıt vermedi. Doğrusu şu sırada yanında bir arkadaş olmasına karşı değildi. Sonunda davetinize teşekkür ederim dedi ama gerçekten yorgunum. Arsenal ben de dedi hemen. Uzun bir gün geçirdim, peki sabaha görüşürüz. Sesi hafifçe değişmişti. Artık bir kadınla konuşan bir erkek değil. Sadece bir profesyonelle konuşan bir başka profesyoneldi. Anna Ayze'yi yerine bırakırken içinde bir boşluk hissediyordu. Sonra odanın perdelerini kapadı ve belgelerini sınıflandırmaya başladı. Daha tamamlanması gereken çok iş vardı. Şimdiye kadar evlenmemesinin, ciddileşmeyi tutan herhangi bir ilişkiden kaçmasının gerçek nedeninin kendi çevresini kontrol altında tutmak istemesi olduğuna emindi. Evlendiniz mi? Bir başkasına hesap vermek durumunda olurdunuz. Bir şey satın almak isteseniz bunu haklı göstermek zorundaydınız. Özür dilemek, pazarlık yapmak zorunda olmadan, suçluluk hissi duymadan geç saatlere kadar çalışamazdınız. Vaktiniz yeni bir yönetime tabiydi. Büroda onu iyi tanımayanlar ondan buzdan bakire diye söz ediyorlar. Belki daha bile kötü adlar yakıştırıyorlardı hem de ender olarak biriyle çıktığı için. Konu yalnız Dupre değildi. İnsanlar çekici genç kadınların kimseye bağlı olmamasını hoş karşılamıyorlardı. Onların gözünde de bu doğal düzene karşıydı. Kavrayamadıkları şey Anna'nın gerçek bir işkolik tutkunu olduğu, ender olarak ahbaplıklar kurduğu, esasen erkeklerle çıkmaya vaktinin olmadığıydı. Aralarında bir seçim yapabileceği erkekler özel araştırmaların kadrosundaydı. Bir meslektaşla flört etmek ise ancak başa iş açabilirdi. Daha doğrusu o buna inanıyordu. Hayatını hala gölgeleyen lisedeki olayı düşünmemeyi yeğliyor, Ama Brad Reedy'yi her gün vahşet düzeyine varan bir nefretle anmadan edemiyordu. Metroda Brad'in süründüğü limon kolonyası kokusu burnuna çarptı mı kalbi önce korkudan sonra da öfkeden sıkışıyordu. Ya da sokakta kırmızı ve beyaz bir rugby forması giymiş uzun boylu sarışın bir genç gördükçe Brad'i görmüş gibi oluyordu. O sırada 16 yaşında fiziksel açıdan kadındı. Üstelik kendisi bunu henüz bilmese veya inanmasa da çok güzel olduğu söyleniyordu. Hala az arkadaşı vardı ama kendisini artık dışlanmış biri gibi hissetmiyordu. Minik evlerinde oturmaya artık tahammül edemediği, orada klostrofobi duyduğu, soluk alamadığı için ailesiyle her gün kavga ediyordu. Brad Reedy son sınıf öğrencisi ve bir rugby oyuncusu, dolayısıyla da okul aristokrasinin bir üyesiydi. Anna ondan bir sınıf küçüktü. Brad Reedy, o meşhur Brad Reedy, dolabının yanında durup bir gün onunla çıkmak isteyip istemediğini sorunca kulaklarına inanamamıştı. Bunun bir şaka olduğunu, Brad'in arkadaşlarının da teşvikiyle onunla dalga geçtiğini düşündüğünden alayla gülerek delikanlıya arkasını dönmüştü. Daha o zamandan kendine koruyucu bir alay zırhı geliştirmeye başlamıştı. Ama Brad ısrar etmişti. Anna kızarmış, dil tutulmuş, sonunda da peki belki bir gün demişti. Brad gelip onu evinden almayı önermiş. Ama Anna ne kadar mütevazi bir çevresi olduğunu delikanlının görmesine katlanamamış. Nasılsa kentte işleri olduğunu ileri sürerek sinemanın önünde buluşmalarını ısrar etmişti. Günler öncesinden Mademoiselle ve Glamour dergilerini karıştırmıştı. Sonra Seventeen dergisinin Nasıl Onun Gözüne Çarpmalı adlı yazısında ideal kıyafeti, zengin ve seçkin bir kızın giyeceği, Brad'in ailesinin de onaylayacağı bir kıyafeti bulmuştu. O gün fırfırlı yakası olan minik çiçekli bir emprime Laura Ashley modeli giydi. Goodwill'de bulduğu elbiseyi ancak satın aldıktan sonra ona pek de uymadığını fark etmişti. Uygun renkteki açık yeşil pabuçları, Papagallo Bermuda çantası ve başındaki yeşil bantla kendini birden Cadılar Bayramı için giyinmiş küçük bir kız gibi gülünç hissetmişti. Hele paçaları sökük kot pantolon ve yollu bir rugby forması giymiş Brad'le buluşunca kılığının ne kadar aşırı olduğunu bilincine varmıştı. Çok fazla çabalıyor, izlenimini uyandırıyordu. Bütün salon bu özenti öğrenci kızla altın saçlı çocuğun içeri girmesini izliyormuş gibi bir his duydu. Brad sinemadan sonra bir pizza yiyip bira içmeleri için Ships Pub'a gitmelerini istiyordu. Anna gizemli davranıp kolay elde edilmezleri oynuyordu ama gerçekte bu genç Adonis Yunan mitolojisinde Afrodit'in çok güzel olduğu için sevdiği delikanlı bir yaban domuzu tarafından öldürülecekti. Deli gibi aşıktı ve onunla buluşmuş olduğuna hala inanamıyordu.